Ayrım 49. Büyük İslam İlmihali, sayfa 394. Hac konusunda niyabet, vasiyet ve adakla ilgili bazı meseleler. 85. Hac için bedel olacak şahsın daha önce kendi adına hac etmiş bulunması İmam Şafii'ye göre şart ise de biz Hanefilerce şart değildir. Bu iki ayrı görüşten kurtulmak için daha önce kendi adına hac etmiş bulunan ve hac işlerini bilen bir kimseyi bedel göndermek daha faziletlidir. Bununla beraber efendilerinin izniyle köleler, yanlarında mahremleri bulunmak şartıyla, kocalarının izinleriyle zevceler bedel olarak hacca gidebilirler. Ancak kadınların niyabeten bedel olarak hacca gitmeleri mekruhtur. Çünkü onların hacları erkeklere kıyasla noksandır. Telbiyelerde seslerini yükseltemezler, remel ve hervele gibi bazı hac işlerini yapamazlar. 86. Naib binitli olarak gidip gelmek şartı ile israftan ve sıkı davranmaktan kaçınarak amirin parasını harcar. Artan parayı da kendisine veya varisine geri verir. Ancak amir veya mükellef durumda olan varisler bu parayı naibe verirken bundan artacak miktar senin olsun onu sana bağışladık diye vekalet verirlerse bu parayı kendi adına bir bağış olarak kabul edip alabilir. 87. Naib hacdan sonra Mekke'de kalabilir ve ikinci yılda kendi parası ile kendi adına hac edebilir. Fakat hacdan sonra dönmek daha faziletlidir. 88. Naibe masraf olarak verilen para Mekke'de veya buna yakın bir yerde kaybolsa veya tamamen tükense de naib kendi malından harcamada bulunsa, adına hac yapmış olduğu ölünün malına, terekesine dönüp kendi harcadığı parayı alabilir, yeter ki kendi kusur veya kastı bulunmuş olmasın. 89. Hac ile yükümlü olan kimse hemen mükellef olduğu sene hac için yola çıkar da, daha hac etmeden vefat ederse hac için vasiyet etmesi gerekmez. Niyetine göre sevabını alır. Fakat haccını geciktirmiş olursa vasiyet etmesi gerekir, etmezse günahkar olur. 90. Bir kimse malının üçte biri olarak hac için vasiyet ettiği mal birkaç haccı karşılayacak olursa bakılır. Eğer bir defa hac edilmesine vasiyet etmişse bir defa hac ettirilir ve artan mal varislerine verilir. Fakat böyle yalnız bir hac edilmesini açıkça söylememiş ise bu paranın miktarına göre bir senede veya birkaç senede birkaç hac yaptırılır. Burada vasi serbesttir fakat ibadet konusunda erken davranılması istendiğinden bunların bir yıl içinde yaptırılması daha iyidir. 91. Bir ölünün varisi ölünün vasiyeti bulunsun veya bulunmasın terekesine başvurmak üzere kendi parası ile o ölü namına hac etse bakılır. Eğer ölü onu böyle hac etmesine vasiyet etmiş ise... Eğer ölü onun böyle hac etmesine vasiyet etmiş ise bu hac o ölü adına caiz olur. Fakat böyle bir vasiyet yapmamışsa caiz olmaz. Varis bu parayı terekeden alamaz, kendi bağışı olur. 92. Ölünün vasiyeti bulunsun veya bulunmasın, onun varisi terekesine başvurmaksızın kendi parası ile ölü adına hac etse bu ölü üzerine farz olan hac yerine geçmez. Fakat bazı alimlere göre onun farz haccı yerine geçer. 93. Bir ölü kendi adına hac edilmesi için belli bir kimsenin gönderilmesine vasiyet etmemiş ise ona vasi olan zat başkasına göndermeyip kendisi naib olarak hac edebilir. 94. Bir kimse varislerinden birine terekesinden şu kadar masrafla namına bedel olarak hac etmesine vasiyet etse, o kimse öldükten sonra bu varis diğer varislerin iznini almadıkça hac edemez. Vasiyet edilen mal mirasa dahil olur. 95. Bir ölü adına belli bir senede hac etmek üzere ölünün varisi tarafından tayin edilen kişi yol masrafını aldığı halde o sene hac etmeyip de ertesi yıl hac edecek olsa ölü adına caiz olur, masrafı geri ödemez. 96. Bir ölü adına vasisi tarafından naip tayin edilen kişi yolda hastalanıp almış olduğu hac parasını tamamen harcamış olsa geri dönmesi için vasiden para isteğinde bulunmaz. Fakat vasi tarafından naibe eğer paran yetmezse borç al ben öderim denilmiş ise bu geçerli olur. 97. bir ölü hayattayken 16'ın bir zata, 16'ın fakirlere ve 16'ın da hacı için şeklinde vasiyet etmiş olduğu halde terekesinin 3'te 1'i 20 altın tutarında olsa bu 3'te 1 olan 20 altın o 3 yere eşit olarak bölünür. Sonra fakirlere düşen miktar hacca düşen miktara ilave edilir. Hac yaptırıldıktan sonra bir şey artarsa o fakirlere verilir. Çünkü farz olanın önce yerine getirilmesi daha iyidir. 98. Bir kimse adağım olsun Allah rızası için hac edeyim veya falan işim görülürse adağım olsun hac edeyim şeklinde mutlak şartsız veya muallak şarta bağlı adak yapmış olsa birinci şekilde mutlak olarak ve ikinci şekilde işi görülünce hac etmesi gerekir. Çünkü bu gibi adaklar vücub sebeplerindendir. İmam-ı Azam'dan sağlam rivayete göre sadece yemin kefaretiyle bu adağın sorumluluğundan çıkılamaz. İmam Malik'e göre de hac etmeyi adayan kimsenin bu adağını yerine getirmesi gerekir. İmam Şafii'den bir rivayete göre hac etmeyi adayan kimse serbesttir. Dilerse adağına bağlanarak hac eder, dilerse yemin kefareti verir. Diğer bir rivayete göre de yalnız yemin kefareti gerekir. 99. Bir ölü hayatında malının 1/3'ünü zekatına, adağına, hacına ve diğer yerlere harcanmak üzere vasiyet etse ve bu malda bunların hepsini yerine getirmeye kafi gelmese bakılır. Eğer bunlar zekat ve farz hac gibi farz ibadetlerden ise önce söylemiş olduğu farz ibadet yerine getirilir. Fakat biri farz, diğeri adak veya nafile ise farz tercih edilir ve o yerine getirilir. Biri adak, diğeri nafile ise adak tercih edilir. İster adağı farzdan önce ve nafileyi de adaktan önce söylemiş olsun. 100. Allah için adağım olsun. Beytullah'a veya Kabe'ye veya Mekke'ye gideyim diye adak yapıldığı takdirde hac veya umre gerekir. Adağı yapan bunlardan dilediğini seçebilir. Allah için hareme veya Mescid-i Haram'a veya Medine Mescidine veya Mescid-i Aksa'ya gideyim diye adak yapılması İmam Azam'a göre geçerli değildir. Çünkü örfte böyle bir ibadeti benimseme yoktur. Fakat hareme veya Mescid-i Haram'a gideyim. Çünkü örfte böyle bir ibadeti benimseme yoktur fakat hareme veya mescide harama gideyim şeklindeki bir adak iki imama göre geçerlidir. Hac ile umreden birini seçmek gerekir. 101. Piyade olarak hac etmeyi adayan kimse sahih olan görüşe göre evinden veya diğer bir görüşe göre ihrama gireceği yerden itibaren piyade olarak gidip hac eder. Ziyaret tavafını yapmadan önce vasıtaya binse kurban kesmesi gerekir. 102. Bir adak olmaksızın hac yolunda canını korumak ve usanmadan sakınmak için binitli olmak piyade olmaktan daha faziletlidir. Bununla beraber yürümeye gücü yeten kimse için piyade olarak gidip hac etmenin daha faziletli olduğunu söyleyenler de vardır. İhsarla ilgili meseleler 103. İhsar lügatta bir kimseyi istediği yere ulaşmaktan alıkoymak ve hapsetmek manasındadır. Din deyiminde hac için ihrama girmiş bir kimsenin Arafat'ta vakfe ile ziyaret tavafından alıkonması, umre için ihrama girmiş olanın da tavaftan engellenmesi demektir. Bu şekilde engellenen kimseye muhsar denir. Hac yolunda bulunan kadının kocası veya mahremi ölürse o kadın muhsar sayılır. 104. İhsar bir nevi zorunlu cinayet sayılır. Onun için bundan dolayı kurban kesilmesi ve bu şekilde ihramdan çıkılması gerekir. Bu kurbana ihsar demi denir. Örnek, ihrama girmiş olan kimse bir hastalıktan veya düşmandan veya parasının tükenmesinden dolayı haccını yerine getiremezse harem bölgesinde kesilmek üzere Mekke'ye bir koyun veya onun parasını gönderir. Bunun kesileceği saat arkasından ihramdan çıkmış olur. 105. İhsardan dolayı ihrama son vermek için İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre yalnız kurban kesilmesi yeterlidir. Ayrıca tıraş olmak veya saçları kısaltmak gerekmez. İmam Ebu Yusuf ile İmam Şafii'ye göre tıraş olmak veya saç kısaltmak da gerekir. Bunlar hac işlerindendir. Bir görüşe göre de harem bölgesi içinde meydana gelen bir ihsardan dolayı ihramdan çıkmak için tıraş olmak veya saç kısaltmak gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye'de böyle yapmıştır. 106. Muhsara ait kurbanın nahır, kurban kesme günlerinin içinde kesilmesi İmam Azam'a göre şart değildir. Bu günlerden önce ve sonra da kesilebilir. 107. Bir muhsar fakir olsa bile kurban kesmedikçe ihramdan çıkamaz. İmam Şafii'nin bir görüşüne göre fakir olan muhsar kurban yerine 10 gün oruç tutar. Yine İmam Şafii'ye göre ihsar kurbanı ihsarın meydana geldiği yerde de kesilebilir. 108. Bir kimse kıran hacca niyet ederek ihrama girdikten sonra hacdan engellenirse, muhsar olursa, harem bölgesinde kesilmek üzere 2 adet kurban gönderir. Bunlardan biri farz haccı, diğeri de umresi içindir. Böyle 2 kurban kesilmedikçe ihramdan çıkmış olmaz. 109. Hac veya umreden engellenen bir muhrim gönderdiği kurban ile ihramdan çıktıktan sonra aynı mevsimde hacca veya umreye imkan bulsa, alıkonduğu hacca veya umreye bedel hac veya umre etmesi gerekir. Bunlardan birini yapmadıkça ihramdan çıkmış olmaz. Çünkü bu muhrim başlamış olduğu bir haccı veya umreyi kaçırmış olan kimse gibi sayılır. 110. Kıran hacca niyet etmiş olan kimse hac ile umreden engellendiği cihetle harem bölgesinde kesilmek için kurban gönderip de ihramdan çıktıktan sonra engeller kalktığı için hareme gidip umresiyle haccını yapmaya imkan kazansa üzerine bir hac ile 2 umre gerekir. Bunlardan bir hac ile bir umre kaza olarak gerekir. Çünkü bunlar ihrama girmesiyle kendisine gerekli olmuştur. Diğer bir umrede bunlara ait ihramdan çıkmış olmaktan dolayı gerekir. Bu farz hac ile umre değişik zamanlarda yapılabilir. 111. Yalnız umre için ihrama giren bir insan umrenin rükünleri ile tavaf ile saydan engellenecek olsa ihramdan çıkmak için harem bölgesine bir kurban gönderir. Bu umresini de ileride imkan bulduğu zaman kaza eder. Bu umreye umretül kaza deriz. İmam Malik'e göre umre yapan kimse ihsardan dolayı kurban kesmekle ihramdan çıkmış olmaz. Çünkü umrenin vakti belli günler değildir, kaçırılmasından korkulmaz. 112. İhramda olan kimse hacdan engellenmekle kurban gönderip de ondan sonra engelin kalkması sebebiyle haccı yapmaya imkan kazansa hemen haccını yerine getirmeye başlar. Çünkü aslı yerine getirmeye imkan bulmuştur. Bu durumda kurbanına da daha kesilmeden yetişirse ona sahip olur ve onu istediği gibi kullanabilir. Çünkü onu kesme zorunluluğundan kurtulmuştur. 113. Bir insan Arefe günü Arafat'ta durduktan, vakfe yaptıktan sonra ziyaret tavafından ve diğer hac işlerinden engellense bununla muhsar olmaz. Çünkü haccını tamamlamaya imkanı vardır, kaçırılmasından korkulmaz. Ziyaret tavafı her zaman yapılabilir. Aksine olarak Arafat'ta vakfeden engellendiği halde yalnız ziyaret tavafına muvaffak olan kimse de muhsar değildir. Çünkü haccı kaçıran kimse tavaf ile ihramdan çıkmış olur. İhsardan dolayı kurban gerekmez. Kaçırmış olduğu haccı kaza etmesi gerekir. 114. Mikattan farz hacca veya adadığı hacca veya nafileye niyet ederek ihrama giren kimse, Arefe günü zevalden sonra bayram gününün fecrine kadar bir an bile olsa, Arafat'ta bulunmazsa, vakfe yapmazsa, hac kaçırılmış olur. Artık ihramdan çıkması için umre yapması ve bu haccı da gelecek yıl kaza etmesi gerekir. Bu umre için de ayrıca ihrama gerekmez. O kaçırılan haccın ihramı buna da yeterlidir. Bu umreye başlayınca telbiyeye son verir. Bu kimse eğer kıran hacca niyet etmişse 2 defa umre yapması gerekir. Onun için 2 defa tavaf eder ve 2 defa da Safa ile Merve arasında sa'y eder. Bunların birincileri niyet edilmiş olan hac ile umreye bedeldir. İkincileri de haccın ihramından çıkmak içindir. Bu ikinci umreye başlayıp Hacer-i Esved'i selamlaması anında telbiyeye son verir. 115. Bedel, naib olarak ihrama giren kimse hacdan engellense hareme gönderilecek olan kurbanın bedelini ödemek amire gerekir. Çünkü amirin adına bu işe katlanmıştır. Bundan kurtulmak için amirin yardımına ihtiyacı vardır. Bu durumda naib amirinin malından yapmış olduğu harcamaları ödemesi gerekmez. Çünkü bu bir arızadır, naibin isteğiyle olan iş değildir. Fakat bir naib hac yasaklarından birini kendi iradesiyle yapacak olursa, gereken kurbanın bedeli kendisine ait olur. Çünkü yasak olan o işi kendi iradesiyle yapmıştır. Resulullah Efendimizin kabrini ziyaret. 116. Hac yolculuğunda bulunanların Medine-i Münevvere'ye giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidi şeriflerini ve kabri saadetlerini ziyaret etmeleri pek önemli bir görevdir. Bazı alimlerin açıklamalarına göre önce hac görevini yerine getirmeli ve bu sebeple Yüce Allah'ın bağışlaması ile günahlardan arınmalı da ondan sonra Hazreti Peygamber'in ziyaretine gitmelidir. Bununla beraber hac yapmadan önce Medine-i Münevvere'ye gidilebilir. 117. Şam yolcuları gibi Mekke'ye gitmek üzere yolları Medine-i Münevvere'ye uğrayanlar için önce Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek bir görevdir. Allah'ın rahmetine kavuşmaya bir vesiledir. Bunu bir an önce yapmamak bir gevşeklik sayılır. Bu ziyaret namazların evvellerinde olan sünnetlere benzer. Bu durumda hac ve umre için ihram sonraya bırakılmış olur. Mekke'ye gidileceği zaman Medineliler gibi Zülhuleyfe'den ihrama girilir. Medine halkının mikatı Zülhuleyfe'dir. 118. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nur dolu kabri saadetlerini ziyaret, Allah rızasına kavuşmanın en faziletlisi ve en şereflisidir. Nasıl olmasın ki? Bütün kainat o şanı büyük peygamberin nurundan yaratılmıştır. Bütün beşeriyetin en büyük ve en muhteşem rehberi, öncüsü odur. Bütün insanlara Yüce Allah'ın hak dinini, mübarek kitabını tebliğ ederek onları haktan, faziletten ve gerçek medeniyetten haberdar eden odur. 119. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şanı yüksek bir peygamberdir ki onun temiz hayatı, bütün işleri ve kutsal sözleri bütün insanlık alemini hayrete düşürecek bir fazilet ve hikmet kaynağıdır. O öyle değeri yüksek bir peygamberdir ki bütün insanlığın selamet ve mutluluğuna çalışarak yeryüzünde en mutlu bir devrim meydana getirmiştir. O öyle büyük bir peygamberdir ki saadet dolu kabrinde her an ilahi nurlar parıldayıp durmaktadır. O öyle yüksek bir varlıktır ki onun saadet mescidi bir güven yeri olup nurlu kabriyle mübarek minber arası cennet bahçelerinden hoş bir bahçedir. O öyle yüce bir peygamberdir ki mübarek vücudunun topraklarına sonsuz bir şeref ve üstünlük vermiş olduğu pak belde ilahi vahyin son tecelli yeri olup içinde İslamiyet'in binlerce kutsal anılarını ve şerefli olaylarını saklamaktadır. Artık hayat ve yaşantısı kutsal olan peygamberin şeref dolu kabirlerini ziyaret etmek önemli bir görev olmaz mı? 120. Resulullah Efendimizin şerefli kabirlerini ziyaret etmenin faziletine nihayet yoktur. Bir kudsi hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Beni ahirete göç edişimden sonra ziyaret eden beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir. Bunun için her Müslüman ve özellikle hacca giden her iman sahibi büyük bir engel karşısında kalmadıkça muhakkak gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret etmelidir. Bütün peygamberlerin sonuncusu olan o büyük peygamberin yüceliği sayesinde hak ve hakikatten haberdar olup hidayete ve mutluluğa eren bir Müslüman nasıl olur da mübarek Hicaz bölgesine gitmişken o kutsal peygamberin, o eşsiz nimet sahibinin pak kabrini, yüksek mescidini ve mübarek beldesini ziyaret etmeksizin yurduna dönebilir? Üstelik bir hadisi şerifte Beytullah'ı ziyaret edip de beni ziyaret etmeyen bana eziyet etmiş olur buyurulmuştur. Diğer bir hadisi şerifin anlamı da şöyle. Durumu elverişliyken beni ziyaret etmeyen bana eziyet etmiş olur. 121. Medine-i Münevvere'ye gideceklerin gözetmeleri gereken bazı haller vardır. Şöyle ki, 1. Medine-i Münevvere'ye gidecek olan kimse Peygamber Efendimizin kabri şerifini ve mescidini ziyaret niyetinde bulunmalıdır. Yolda sık sık salat ve selam okumalı, mübarek beldeye yaklaşınca yıkanmalı, yeni elbiselerini giymeli, yenileri yoksa yıkanmışları giymeli, bir zaruret yoksa piyade olarak edep ve saygı ile yürümeli. O nurlu bölgeye girince de duaya başlamalı. Kainatın efendisi olan peygamberin hicret ettiği, Cibril-i Emin'in son ilahi vahyi indirmiş olduğu kutsal bir beldede bulunma şerefine kavuştuğunu düşünerek salat ve selama devam etmelidir. 2. Medine-i Münevvere'ye girerken besmele ile de ki, Rabbim, Beni herhangi bir yere girdirirken doğru ve mükemmel bir girişle girdir. Beni her nereden çıkarırsan doğru ve makbul bir çıkarışla çıkar ve bana kendi tarafından yardımcı olacak, hak bir kuvvet ver gibi bir ayeti kerime okumalı ve şöylece Yüce Allah'a yalvarmalıdır. Rabbim, bana rahmetinin kapılarını aç. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretini bana nasip et, velilerini ve sana itaat edenleri rızıklandırdığı gibi. Beni bağışla, bana merhamet et. Ey kendisine yalvaranların en hayırlısı! 3. Peygamber Efendimizin mescidi saadetleri görülünce tam bir tevazu ile salat ve selamı artırmalı. Mescidin içine girince orada minberi şerifin yanındaki direk sağ omuz hizasında olmak üzere tahiyyetül mescid, mescide hürmet olarak iki rekat namaz kılmalıdır. Çünkü orası Peygamber Efendimizin durdukları mutlu yerdir. Bu minber ile Kabe-i Saadet arasındaki alan bir cennet bahçesi demektir. Bu nimete kavuşmaktan dolayı iki rekatta şükür namazı kılmalı. Hatırlanan ve bilinen dualar okunmalı. Kimse aleyhinde dua etmemelidir. 4. Sonra Resul-i Ekrem Hazretlerinin kabri saadetlerine mübarek ayakları tarafından gidip şerefli yüzleri karşısında 3 metre kadar uzakta edep ve huzur içinde durmalıdır. O şanı büyük peygamberin nurlu bakışlarının kendisine yöneldiğini, selamını alacağını, dualarını işitip amin diyeceğini düşünerek şöyle selam vermeli, hayırlı şeyler hakkında dua etmelidir. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyke ya seyyidi, ya Resulallahi. Esselamu aleyke ya Habibellahi. Resul-i Ekrem Efendimiz'e tebliğ edilmek üzere bazı kimseler tarafından emanet edilen selamlar varsa onları da o kimseler adına Peygamber Efendimiz'e arz etmelidir. Kabri saadet önündeki duvara yaklaşıp el sürmekten ve yüksek sesle dua etmekten sakınmalıdır. Çünkü bunlar hürmete aykırıdır. 5. Bu ziyaretçi bir metre yürüyerek Ebu Bekir el-Sıddık radıyallahu anh'ın mübarek başları karşısında durmalı. Şöylece selam ve hürmetlerini sunmalı. 5. Bu ziyaretçi bir metre yürüyerek Ebu Bekir el-Sıddık radıyallahu anh'ın mübarek başları karşısında durmalı. Şöylece selam ve hürmetlerini sunmalı. Esselamu aleyke ya Halife Resulullahi. Esselamu aleyke ya Sahibe Resulullahi. Ve enisihi fil gari ve refikihi fil esfari ve eminihi alel esrali cezakellahu teale hayren. Sana selam olsun ey Resulullah'ın halifesi, sana selam olsun ey Resulullah'ın arkadaşı, mağarada dostu, seferlerde yoldaşı, gizli işlerde sırdaşı. Yüce Allah sana hayırlı mükafatlar versin. Sonra bir metre daha yürüyerek Ömerul Faruk radıyallahu teala anhun mübarek başları karşısında durmalı. Şöyle selam ve hürmetlerini arz edip dua etmelidir. Esselamu aleyke ya Emir el Müminin, ya Nasır el Müslimin. Esselamu aleyke ya Müşetti teşemlil Müşrikin. Cezakellahu Teala anna hayrel cezai. Sana selam olsun ey müminlerin emiri, ey Müslümanların yardımcısı. Sana selam olsun ey müşriklerin topluluğunu dağıtıp perişan eden, bizlere olan iyiliklerinden dolayı Yüce Allah sana hayırlı mükafatlar versin. Bundan sonra yine dönüp Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek huzurları karşısında bir miktar daha salat ve selamda bulunmalıdır. 6. Bundan sonra da ashab-ı kiramdan Ebu Lübabe radıyallahu teala an hazretlerine nispet edilen ve Kabe-i Saadet'le Minber-i Şerif arasında bulunan direğin yanına gelerek kerahet vakti dışında dilediği kadar nafile namaz kılmak, tevbe ederek Yüce Allah'tan dileklerde bulunmalı. Rivayet edildiğine göre Ebu Lübabe radıyallahu anh hazretleri Tebük Savaşı'na katılmamış. Bundan dolayı pişman olup tevbesinin kabul edilişi zamanına kadar kalmak üzere kendisini bu direğe bağlamıştı. Tevbesinin kabul edildiği müjdesi üzerine bundan kurtulmuştu. 7. Ziyaretçi bundan sonra Mescid-i Saadet'te Üstüvani-i Hannane denilen direğin yanına varmalı, orada da namaz kılarak salat selam etmeli. Resul-i Ekrem Efendimiz Mescid-i Saadet'te daha minber yapılmadan mihrap civarında bulunan hurma ağacından bir direğe dayanarak hutbelerini okurlardı. Hicretin 8. yılında minber yapılınca hutbelerini bu minberden söylemeye başlamıştı. Hazreti Peygamber'in o direkten ayrılışından dolayı bu mübarek direk bir mucize olarak inilti yapmakla Hazreti Peygamber Efendimiz minberden inerek onu kucaklamış ve sükunete kavuşturmuştu. Halen onun bir nişanı olan bu direk, Hazreti Peygamber'in emriyle minberin altına gömülmüştür. 8. Ziyaretçi bundan sonra da Baki mezarlığına gitmeli. Fatımetüz Zehra radıyallahu anha validemizin mescidinde namaz kılmalıdır. Bu mezarlıktaki mübarek şehitlerin ve İslam mücahitlerinin birçok ashab-ı kiramın kabirlerini ziyaret etmeli. Özellikle orada gömülü bulunan Hazreti Abbas'ın, Hazreti Osman'ın, Peygamberin, pak zevcileri validelerimizin ve muhterem mahdumu Hazreti İbrahim'in, Hazreti Hasan ile Zeynül Abidin ve Muhammed Bakır ile Cafer-i Sadık Hazretlerinin kabirlerini ziyaret edip, onların fazilet ve çalışmalarını düşünmeli, onların güzel çalışmalarına ve iyi ahlaklarına kavuşma dileğinde bulunmalıdır. Peygamber Efendimizin halası ve Zübeyr İbni Avvam'ın annesi Hazreti Safiye ile Hazreti Ali'nin annesinin kabirleri de Baki kabristanı yanındadır. 9. Bundan sonra Uhud Dağı tarafına giderek şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu teala anh ile diğer Uhud şehitlerinin mübarek kabirlerini ziyaret etmeli. Ondan sonra cumartesi günü Kuba Mescidine gidip iki rekat namaz kılmalı, kapısının yanında bulunan Eris kuyusunun suyundan içmelidir. Daha sonra da Sel Dağı'nın bir parçası üzerinde bulunan Mescid-i Fethi'yi ziyaret etmelidir. Resul-i Ekrem Efendimiz her cumartesi günü Kuba Mescidine giderdi. Bu mübarek mescidin ilk taşlarını önce Peygamber Efendimiz, sonra Hazreti Sıddık, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman koymuştur. Peygamber Efendimizin mübarek yüzükleri Hazreti Osman'ın elinden hilafeti sırasında bu Eris kuyusuna düşmüş ve bir daha bulunamamıştı. 10. Sonuç. Bir hac yolcusu Medine-i Münevvere'de bulundukça buradaki mukaddes makamları ziyaret etmeli. Özellikle Mescid-i Resul'e devam etmeli, orada namazlarını kılmalıdır. Resul-i Ekrem'in kabri saadetlerini ziyaret etmeyi büyük bir nimet ve ganimet bilmelidir. Hazreti Peygamber Efendimizin komşularına bir şeyler ikram etmeli. Mekke-i Mükerreme'ye veya memleketine gideceği zaman Hazreti Peygamber'in mescidinde iki rekat namaz kılarak veda etmeli. Dilediği hayırla dualarda bulunarak tekrar tekrar salat ve selam okuyarak hürmetlerini arz etmeye çalışmalıdır. Bunları yapmak müstahap, güzel görülmüştür. Feyiz ve yardımına nihayet bulunmayan Allah Teala Hazretlerinden niyaz ederiz ki bu ziyaret şerefine bizleri de kavuştursun. Amin. 49. ayrımın sonu, sayfa 403.